Ayrım 42. Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Kitabı. Sayfa 664. Çıkmış sorular. Bir, aşağıdakilerden hangisi astı üzerine üstünlük kurmak, üstünlüğünü hissettirmek isteyen bir yöneticinin davranış ve iletişim biçimidir? Milli Eğitim Bakanlığı GYS Şef 2014. A. Aslında hiç bakmadan dudaklarını büzmek. B. Konuşurken eliyle başını kaşımak ve uzak bir noktaya bakmak. C. Başını öne doğru eğmek ve bakışlarını sık sık kaçırarak astına bakmak. D. Başını yukarı kaldırmak ve uzun süreli dik bakışla astının gözlerine bakmak. E. Kollarını göğsüne kavuşturmak, gözlerini ovuşturmak ve karşısındakiyle göz teması kurmaktan kaçınmak. Yanıt D'dir. Başını yukarı kaldırmak ve uzun süreli dik bakışla astının gözlerine bakmak. 2. Bir iş yerinin amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? MEBGS Şef 2014. A. İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek. B. İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak. C. Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak. D. İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek. E. İş görenleri yönetime katmak. Yanıt A'dır. İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek. 3. Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt kuramcılarının temel örgütlenme ilkeleri arasında yer almaz? KPSS 2012. A. Denetim çevresinin sınırlılığı. B. Uzmanlaşma. C. Komuta birliği. D. Komuta kurmay ayrımı. E. Özerklik. Yanıt E'dir. Özerklik. 4. Aşağıdaki yazışma süreçlerinden hangisi örgütlenme ilkelerine uygun değildir? KPSS 2012. A. Vali, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Özel İdare Sağlık İşleri Daire Başkanı. B. Genel Müdür, Daire Başkanı, Şube Müdürü. C. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kaymakam. D. Vali, İl Milli Eğitim Müdürü, Lise Müdürü. E. Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı. Yanıt C'dir. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kaymakam. 5. Aşağıdakilerden hangisi karizmatik liderin takipçisi olan gruplarda rastlanan özelliklerden biri değildir? KPSS 2013. A. Normalden yüksek performans. B. Güçlü sadakat ve bağlılık. C. Yüksek düzeyde heyecan ve coşku. D. Bireysel çıkarlardan kolaylıkla vazgeçme. E. Grup kararlarının belirlenmesine yüksek düzeyde katkı. Yanıt E'dir. Grup kararlarının belirlenmesine yüksek düzeyde katkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi Frederick Taylor'ın sıradan yönetim olarak adlandırdığı yönetim biçiminin amaçlarından biridir? KPSS 2013. A. İşçileri inisiyatiflerini işveren için kullanması amacıyla teşvik etmek. B. İşçileri inisiyatiflerini diğer işçiler için kullanması amacıyla teşvik etmek. C. İşçileri vasıfsızlaştırarak işveren karşısında pazarlık gücünü azaltmak. D. İşçileri vasıfsızlaştırarak emek üretkenliğini artırmak. E. İşçileri vasıfsızlaştırarak yeni teknolojiler karşısındaki dirençlerini kırmak. Yanıt A'dır. İşçileri inisiyatiflerini işvereni için kullanması amacıyla teşvik etmek. 7. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx'ın yabancılaşma kavramının tanımını verir? KPSS 2013. A. İşçilerin üretim süreçleri üzerine daha fazla inisiyatif alarak kendi sektörleri dışındaki sektörlerde çalışan işçilerin sorunlarına duyarsızlaşmaları. B. İşçilerin yaptıkları işin niteliğiyle kendi emeklerinin ürünleri üzerindeki denetimi yitirmeleri. C. İşverenlerin işletmelerini büyüttükleri oranda emek süreci üzerindeki denetimi yitirmeleri. D. İşverenlerin rekabet süreci içinde diğer işverenlerin deneyimlediği organizasyonel sorunlara duyarsızlaşmaları. E. Kamuoyunun kentleşme ile birlikte kırsal hayatın sorunlarına duyarsızlaşması. Yanıt B'dir. İşçilerin yaptıkları işin niteliği ile kendi emeklerinin ürünleri üzerindeki denetim yitirmeleri. 8. Neoklasik örgüt kuramının doğması neden olan Hawthorne araştırmalarının başlangıçtaki hedefi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? KPSS 2013. A. Çalışanın tatminini artıracak yöntemleri bulmak. B. Sosyal faktörlerin üretim davranışının belirleyicisi olduğunu göstermek. C. Enformal örgütlerin ve liderlerinin üretim davranışının belirleyici olduğunu göstermek. D. Çalışanı motive edecek beşeri unsurları tespit etmek. E. Fiziki koşullar ile üretim davranışı arasındaki ilişkiyi test etmek. Yanıt E'dir. Fiziki koşullar ile üretim davranışı arasındaki ilişkiyi test etmek. 9. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımında yer verilen organik örgüt yapısının özelliklerinden biri değildir? KPSS 2013. A. Görev tanımlarının sınırlarının katı bir biçimde belirlenmesi. B. Bağlılığın esas olarak gruba yönelmesi. C. Beceri ve yeteneğin otorite ilişkisine belirleyici olması. D. Değişken çevreye kolay uyum sağlayabilmesi. E. Karşılıklı danışma ve bilgi vermenin söz konusu olması. Yanıt A'dır. Görev tanımlarının sınırlarının katı bir biçimde belirlenmesi. 10. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir? Yurtkur GYS 2013. A. Planlama. B. Koordinasyon. C. Deneme. D. Organizasyon. Yanıt C'dir. Deneme. 11. Biçimsel yetki aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır? Yurtkur GYS 2013. A. Akrabalık kısımlık ilişkileri. B. Alt üst ilişkileri. C. Sevgi saygı. D. Hemşehrilik. Yanıt B'dir. Alt üst ilişkileri. 12. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir emrin özelliklerinden değildir? Yurtkur GYS 2013. A. Makul. B. Yerine getirilebilir. C. Bolca ayrıntılı. D. Tam ve açık. Yanıt C'dir. Bolca ayrıntılı. 13. Aşağıdakilerden hangisi motivasyon kavramıyla ilgili değildir? Yurtkur GS 2013. A. Motivasyon kişisel değil kurumsal bir olaydır. B. Yöneticinin başarısı aslında motivasyon performansıyla ilgilidir. C. Motivasyon kişilerin uygun ortamda kendileri için anlamlı ve değerli işleri yapmalarıdır. D. Yönetici çalışanların davranışlarını yorumlayarak onları motive edecek modelleri geliştirmelidir. Yanıt A'dır. Motivasyon kişisel değil, kurumsal bir olaydır. 14. Önderlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yurtkur GYS 2013. A. Önderlik için formal bir organizasyon gereklidir. B. İdeal olanın yöneticilerin aynı zamanda önder olmalarıdır. C. Önderlik için önderin resmi yetkilerle donatılması gerekir. D. Önderler organizasyonların üst kademelerinde bulunurlar. Yanıt B'dir. İdeal olanı yöneticilerin aynı zamanda önder olmalarıdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararlarından biri değildir? Yurtkur GYS 2013. A. Belirsizlikler azdır. B. Kararlarda yol gösterici olur. C. İşletme kaynakları iyi şekilde kullanılır ve verimlilik artar. D. Plana bağlılık, yaratıcılık ve yöneticiliği engellese de karlılığı artırır. Yanıt D'dir. Plana bağlılık, yaratıcılık ve yenilikçiliği engellese de karlılığı artırır. 16. Aşağıdakilerden hangisi yöneltme uygulaması için doğru değildir? Yurtkur GYS 2013. A. Yöneltmede emir verme biçimi önemli değildir. B. Yöneltme yöneticinin aslara emir verme işlemidir. C. Yöneticinin kişiliği ve eğitimi yöneltme sistemini etkiler. D. Demokratik yöneltmede asların emirleri kabul etmesi ve yerine getirmesi daha gönüllü bir şekilde olur. Yanıt A'dır. Yöneltmede emir verme biçimi önemli değildir. 17. Bir kurumda çalışanların koordinasyonun sağlanmasında haberdar olma olgusu önemlidir. Haberdar olmada yatay ilişki aşağıdaki örnek olaylardan hangisine uymaktadır? Yurtkur GS 2013. A. Şefin müdürle görüşmesi. B. Memurun şefle görüşmesi. C. Memurun memurla görüşmesi. D. Daire başkanının müsteşarla görüşmesi. Yanıt C'dir. Memurun memurla görüşmesi. Bilgi taraması, bir başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyeti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir? A. Yönetim, B. Denetim, C. Yöneltme, D. Planlama, E. Liderlik. Yanıt A'dır, yönetim. 2. Yönetimde ast-üst ilişkisi yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir? A. Amaç özelliği, B. İş bölümü, C. Yaratıcılık, D. Hiyerarşi özelliği, E. İş birliği özelliği. Yanıt D'dir, hiyerarşi özelliği. 3. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonları arasında yer almaz? A. Planlama, B. Örgütleme, C. İletişim, D. Yöneltme, E. Denetim. Yanıt C'dir, iletişim. 4. Uzmanlık alanı ile ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir? A. Rasyonel yetki, B. Komuta yetki, C. Fonksiyonel yetki, D. Karizmatik yetki, E. Kurmay yetki. Yanıt E'dir, kurmay yetki. 5. Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasını yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır? A. Fayol, B. Taylor, C. French ve Raven, D. McGroger, E. M. Weber. Yanıt C'dir. French ve Raven. 6. Aşağıdakilerin hangi liderlerin güç kaynaklarından biri değildir? A. Yasal güç, B. Zorlayıcı güç, C. Uzmanlık gücü, D. Etkileyici güç, E. Benzeşim gücü. Yanıt D'dir. Etkileyici güç. 7. Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir? A. Liderlik karşılıklı davranış ve fikir birliğiyle yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir. B. Liderlik ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür. C. Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur. D. Liderlik amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür. E. Liderlik insanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir. Yanıt C'dir. Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur. 8. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne araştırmalarının inceleme konusudur? A. Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi. B. Çalışanların işten ayrılma nedenleri. C. Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri. D. İşçilerin yönetimle ilgili şikayetleri. E. Çalışanların işe devamsızlık nedenleri. Yanıt A'dır. Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi. 9. Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir almasını ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Merkezleşme ilkesi, B. Yönetim alanı ilkesi, C. Yönetim birliği ilkesi, D. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi, E. Kumanda birliği ilkesi. Yanıt E'dir. Kumanda birliği ilkesi. 10. Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir? A. Birey kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder. B. İnsan sorumluluk kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir. C. Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir. D. İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler. E. Amaçlara bağlılık insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır. Yanıt A'dır. Birey kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder. 11. Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir? A. Sosyal sistem, B. Yapay sistem, C. Kapalı sistem, D. Açık sistem, E. Alt sistem. Yanıt D'dir. Açık sistem. 12. Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak 3 grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. R. Owen, B. M. Weber, C. F. Taylor, D. H. Fayol, E. A. Smith. Yanıt B'dir. M. Weber. 13. İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Örgütleme, B. Hakkaniyet, C. Uzmanlaşma bölümleme, D. Uzmanlaşma, E. İş bölümü. Yanıt E'dir. İş bölümü. 14. Klasik yönetim kuramcılarından biri olan bilimsel yönetim teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Henry Fayol, B. Adam Smith, C. Frederick Taylor, D. Elton Mayo, E. Max Weber. Yanıt C'dir. Frederick Taylor. 15. Organizasyonlarda ileri uzmanlaşma, yetkinin hiyerarşisi, biçimsel kural ve kaideler, görevde gayri şahsilik ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Yönetim süreci yaklaşımı, B. Bürokrasi yaklaşımı, C. İnsan ilişkileri yaklaşımı, D. Bilimsel yönetim yaklaşımı, E. Davranışsal yaklaşım. Yanıt B'dir. Bürokrasi yaklaşımı. D. Bilgi analizi. Yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları, insan, para, makine, malzeme, donanım, yardımcı hizmetleri, bilgi ve bunun gibi anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Yönetimin fonksiyonları, temel işlevleri. Yönetimin temel fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme ve denetimdir. A. Planlama. Örgütte hangi işin ne zaman, nerede, nasıl ve kimin yapacağını, hangi olanakların kullanacağına karar verilmesidir. B. Örgütleme. Planlama aşamasında belirlenen işler bu aşamada gruplara ayrılır. Örgütlenmenin 13 temel ilkesi vardır. İş bölüm ve uzmanlaşma ilkesi, istisna ilkesi, amaç birliği ilkesi, kumanda birliği ilkesi, hiyerarşik yapı ilkesi, yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi, yetki devri ilkesi, denge ilkesi, açıklama ilkesi, basitlik ve anlaşılırlık ilkesi, esneklik ilkesi, süreklilik ilkesi, yönetim alanı ilkesi. C. Yöneltme. Yöneltme, planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için, bütün örgütün amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir. D. Denetim. İşletmenin yaptığı planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığı ya da ne kadar ulaştığı konusu denetimin kontrol konusudur. Yönetim yaklaşımları. A. Klasik yönetim öncesi dönem. Bu dönemdeki önemli düşünürler Charles Babbage, Robert Owen ve Adam Smith'tir. B. Klasik yönetim yaklaşımı, verimliliğin ve karın artırılması planlanmış en iyi organizasyon yapısı ve yönetim tarzı için uyulması gereken kuralları belirlenmiş ve bu kuralların her örgütte uygulanabileceği savunulmuştur. İşletmelerin mekanik unsurları üzerine durularak verim amaçlanmış, sosyal sistem olan organizasyonların önceden belirlenmiş kurallara göre bir makine gibi işlemesi amaçlanmıştır. Çalışanlar bir makine ile özdeşleştirilmiş ve onun sosyal ve psikolojik tarafına hiç önem verilmemiştir. Çalışanlar genelde çalışmayı sevmeyen, tembel, pasif, bencil, kendi çıkarlarını gözeten, hata yapmaya yatkın, güvenilir olmayan, ancak ekonomik ödüllendirme ile motive olan bir yapı olarak görülmüştür. Bir bilimsel yönetim yaklaşımı, kurucusu Frederick Taylor'dır. İnsan dahil tüm üretim faktörlerini en verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. İki yönetim süreci yaklaşımı, öncüsü Henry Fayle'dır. Fayle büyük organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiştir. Fayle yönetimde planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur. Taylor örgütlerin alt düzeylerindeki işlerin planlanması ve yürütülmesiyle ilgilenirken, Fayle yöneticiler ve yerine getirdikleri fonksiyonlarla ilgilenmiştir. 3. Bürokrasi yaklaşımı öncüsü Max Weber'dır. Yönetim felsefesinin alt üst ilişkilerin hakim olduğu bir hiyerarşik bürokratik model önerilmiştir. Organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi öngörülmüştür. C. Neoklasik yönetim yaklaşımı, klasik dönemin göz ardı ettiği insan unsurunu incelemiştir. Neoklasik yaklaşımın ele aldığı temel konular, insan davranış, kişiler arası ilişkiler, grupların oluşması, grup davranışları, biçimsel olmayan organizasyonlardır. Bir insan ilişkileri yaklaşımı, insan sadece biyolojik bir varlık değil, psikolojik ve sosyal yönü ağır basan bir varlıktır. Örgüt sosyal bir sistemdir. Bu nedenle her örgütün kendine özgü örgüt kültürü vardır. Hawthorne araştırmaları, F. Rutledge ve Elton Mayo bir bakıma insan ilişkileri hareketinin başlangıcı olmuştur. İş yerinin fiziksel koşullarının ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları, fiziksel iyileştirmenin derecesi, çalışanların verimi üzerine olumlu etki yaratacağı hipotezini test etmek istemişlerdir. İki davranışsal yaklaşım, Elton Mayo, Mary Parker Follett, Chester Bernard, Douglas McGregor. D. Modern yönetim yaklaşımı, klasik ve neoklasik yönetim kuramları örgütü çevreden bağımsız birer kapalı sistem olarak ele almalarına karşılık, modern yönetim kuramı örgütü çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele almıştır. Bu yaklaşıma göre işletmeler çevrelerinden aldıkları girdileri belirli bir dönüşüm sürecinden geçirdiklerinden sonra mal ve hizmet olarak topluma sunan birer açık sistemdirler. Bir sistem yaklaşımı, sistem belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu parçaların aynı zamanda dış çevreyle ilişkisi olan birleşik bir yapı, olay veya faaliyet olarak tanımlanmaktadır. İki, durumsallık yaklaşımı. Durumsallık yaklaşımı organizasyonu bir sistem olarak ele almakta ve organizasyon yapısını çeşitli iç ve dış şartlara göre şekil alan bir yapı olarak görmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre organizasyon yapıları ve işleyiş yöntemleri belirli kural ve kaideye göre değil, organizasyonun iç ve dış çevre özellikleri, organizasyonda kullanılan teknoloji ve organizasyonun büyüklüğüne göre tasarlanır. Yöneticilerin sınıflandırılması. 1. Sorumluluklar açısından sınıflandırılması. Fonksiyonel yönetici, genel yönetici, proje yöneticisi. 2. Hiyerarşik yapıya göre sınıflandırılması, üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, alt düzey yöneticiler. Yönetim şekilleri, otoriter yönetim şekli, yarı otoriter yönetim şekli, demokratik yönetim şekli. Liderlik, yönetici, yöneticilik ve lider, liderlik arasındaki farklar. Yönetici yöneticilik, başkaları adına çalışan, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve sonuçları denetleyen kişidir. Başkalarının saptadığı örneğin işverenin amaçlara hizmet eder, başkaları tarafından göreve getirilir, gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi biçimsel yapıdan alır, bir meslek uygulamasıdır, formal bir örgüt yapısı içinde gerçekleşir, tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılması ile ilgilidir. Yöneticinin görev tanımı vardır. Eğitim, ölçme, prosedürler ve bunun gibi dayanan bilimsel yanı ağır basan bir iştir. Tanımlanan hedeflere ulaşma işidir. Lider, liderlik, bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışı yönelten kişidir. Amaçları kendisi saptamaktadır. İçinde bulunduğu gruptan doğar ve aynı grubu davranışa yöneltir. Başkalarının iş yaptırma gücünü yasal yetkilerden değil, kişisel özelliklerden ve içinde bulunduğu koşullardan alır. İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir. Formal yapı şart değildir. Hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesiyle ilgilidir. Liderin görev tanımı yoktur. İnsanları kendi istekleriyle davranışa sevk edebilme, insanları ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları hedefler verebilme, yani sanat yanı ağır basan bir iştir. Değişim ve dönüşüm yapabilme işidir. Liderlik tarzları, A geleneksel liderlik tarzları, otokratik liderlik, demokratik katılımcı liderlik, tam serbestlik tanıyan liberal liderlik. B. Çağdaş liderlik tarzları, karizmatik liderlik, etkileşimci liderlik, dönüşümsel liderlik. Organizasyon, organizasyon amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması, işleri yapacak personelin ve yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, faaliyetlerin etkinliği için gerekli fiziki ortamın hazırlanması çabalarının tümüdür. 42. ayrımın sonu, sayfa 680.